على رسولنا محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 28. mektuptan 5. risale olan 5. mesele, şükür risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُوا بِحَمْدِ. Kur'an-ı Muzul Beyan tekrar ile اَفَلَا يَشْكُرُونَ اَفَلَا يَشْكُرُونَ وَسَنَزِّ الشَّاكِرِينَ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ بَلِ اللّٰهَ فَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ gibi ayetlerle gösteriyor ki Halik-i Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Furkan-ı Hakim de gayet ehemmiyetle şükre davet eder. Ve şükür etmemekliği nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösterip فَبِاَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ fermanıyla Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayette tehdit ediyor. Şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor. Hadis-i şerifte ifade ediliyor. Dinin yarısı şükürdür, yarısı sabırdır. Yani alın bir elmayı ortadan ikiye bölün. Bir elinizde yarısı, diğer elinizde yarısı. Biri şükür, biri sabır. İkisini birleştirdiniz mi din tamamlanıyor. Onun için Allah'ın celali ve cemali isimleri var. Celali ve cemali isimler tecelli edecek. O tecelliden yani istifade ettiğimiz nimetler mukabilinde olanlara karşı hamd ediyoruz. Celali tecelliler karşısında sabrederekten yine şu kulluk vazifemizi yerine getirmiş oluyoruz. İşte bir tarafta şükür, bir tarafta sabır. İmanın kemalini ortaya koyuyor. Çünkü hadiste yine ifade ediliyor, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ne garip bir şu müminin hali. Nimete nail olur, ulaşır, şükreder, sevap kazanır. Musibete uğrar, hastalığa, kazaya, beleye uğrar, sabreder, yine sevap kazanır. Hiç zayiat yok. Her halde sevap var. İşte bunun bir bölümü olan şükür. Yani şu mana böyle gözümüzde ön sıraya geliyor. İçinde bulunduğumuz nimetler o kadar çok fazla ki. Babalarımız bu nimetleri bulamadılar. Öyle değil mi? Farklı bir ifadeyle şöyle söylesem, biz babalarımızdan daha rahat bir sosyal hayat yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Daha çok nimetler içinde miyiz, değil miyiz? Bize düşen vazife o halde şükürdür. Onun için içinde bulunduğumuz nimetleri Kur'an nazara veriyor ve ayetler özetleniyor. Bu özetlenmeye fezleke deniliyor. اَفَلَا يَشْكُرُونَ اَفَلَا يَشْكُرُونَ Şükretmezler mi? Çünkü Allah'ın verdiği nimetleri insan saymaya kalksa sayamaz. وَاِنْ تَعُدُّوا نِيمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Ayet-i Kerime'de ifade ediyor. Şayet Allah'ın verdiği nimetleri sayacak olsanız, onlar la yuhsa ve la yu'at. Ne hesaba sığar ne de sayıya sığar. Yani hesaba ve sayıya sığmayacağını Bediüzzaman Hazretleri Asay-ı Musa'da şöyle bir misalle anlatıyor. Diyor ki, İki kutbun arasındaki hesap rakamlarına sığışmayan, Allah Allah, şöyle hayalen güney kutbuna bir kazık çakın, ona bir şerit bağlayın, onu getirin kuzey kutbuna çakın. O şerit üzerine rakamları yazın. Kuzey kutbundan güney kutbuna kadar. Dönün okuyun bakayım. Okunur mu? Okunmaz. İşte Allah'ın verdiği nimetler bundan fazla. Saymaya kalksanız sayıyla bitirmeniz mümkün değil. Onun için istenilen nedir? Şükür isteniliyor. Yine وَسَنَجِّ الشَّاكِر۪ينَ ayet-i kerimesinde, ayet-i kerimeden bir bölüm, şükredenleri cezalandıracağız. Tabi Arapçada karşılığa ceza deniliyor. Ceza kelimesi bizim dilimize farklı bir şekilde girmiş. Aslı nedir? Karşılık. Yani şükredenlerin karşılığı bizim anlayacağımız ifadeyle büyük bir mükafattır. Zaten karşılığın, yani ceza kelimesi karşılık manasına geliyor ya, karşılığın iyisine mükafat, kötüsüne mücazat denilir. Onun için Mevla şükredenlere büyük bir nimet vereceğini ayet-i kerimede beyan ediyor. Yine bir başka ayet-i kerimede لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ. Burada bir şart var. Eğer şükrederseniz, şayet şükrederseniz لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ. Allah da size verdiği nimetleri artırır. Onun için nimet şükür görürse ziyadeleşir. Nimet şükür görmezse elden alınır. Nimet dendiğinde bizim en kalın harflerle, okunaklı harflerle okuduğumuz nimetler hangileridir? Yediğimiz, içtiğimiz nimetler, değil mi? En çok nimet dendi mi onları hatırlıyoruz. Sağlık da bir nimet, değil mi? Ya efendim, içinde bulunduğumuz huzur ortamı da bir nimet. Bakın namaz surelerinde okuyoruz. اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Yani açlıktan sizi doyuran ve korkudan emin kılan Allah. Bakın bir Suriyeli evinde rahat uyuyamıyor. Bir Mısırlı, Filistinli de uyuyamıyor. Iraklı da uyuyamıyor, değil mi? Ya elhamdülillah. Rabbim emniyet nimetini vermiş. Rahat rahat sosyal hayatımızı yaşıyoruz. Bakın azıcık ucundan kenarından bir musibet dokunuyor. Öyle rahatsız oluyoruz ki. Acaba akıbetimiz ne olacak? Böyle baktım, çocuğun birisi babasına soruyor. Beraberce böyle çıktık. O demek o çizgi filmlerde savaş oyunları var herhalde. Onları seyretmiş. Nasıl onların tesirinde kalmış ise, babacığım diyor, kötüler hakim olursa halimiz ne olacak? Çok manidar bir soru. Yani o çizgi filmde olan şeyin aslı nedir? Sosyal hayatta. Kötüler hakim olursa, yani kaviler, kuvvetli olanlar zulmeder, mazlumlar da ezilir, ağlar, değil mi? Ya yani kuvveti olanlar taşkınlık yaparsa, yaşlılar, ihtiyarlar, mazlumlar ağlamaktan başka bir çareleri yok. Onun için Rabbimizden niyaz edelim, üzerimizdeki emniyeti daim eylesin. Amin. Huzurumuzu daim eylesin. Amin. Çok önemli bir konu. Mesela hidayet de bir nimet. Değil mi? İslamiyet de bir nimet. İman da bir nimet. İşte bu nimetler neyi gerektiriyor? Şükrü gerektiriyor. Şimdi bakın, içinde bulunduğumuz ortam da bir nimet. Öyle değil mi? Bakın şu hale bakın. Şu içinde bulunduğumuz ortamın nimetine bakın. Kapıdan içeriye girdik. Günah var mı? Fe subhanallah. Cennet, günahsız ortam neresi? Cennet bahçesi. Yani manen cennet bahçesindeyiz. Günah yok. Bu da bir nimet. Onun için hocamız öyle ifade ediyordu. Şuradaki şu manevi lezzeti şu kahvede oturanlar bilse, ellerinde sopalarla içeri girerler, sizi buradan kovarlar, kendileri otururlar. Onun için bu da bir nimet. Şimdi ayet-i kerimenin kalıbını buna uygulayalım. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ. İçinde bulunduğunuz nimete şükreder iseniz Allah o nimeti artırır. Zaten ayetin devamında وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ diye ayet devam ediyor. Mefhum muhalif olarak şayet nimete şükretmez iseniz Allah o nimeti elinizden alır. Şimdi bakın, Allah'ın rızası değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın hoşnutluğu, dersini dinlediğimiz üstadımızın memnuniyeti. Şimdi hayalen düşünelim, içeriye üstad girse değil mi? Nasıl seviniriz? Ey üstadım, biz de senin yazdığın eserleri mütalaa ediyorduk. Düşünelim, içeriye Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam girse, senin tebliğ ettiğin Kur'an'ın ahkamını anlamak için ayetler sıralandı, onları okuyorduk değil mi? Bak, bir rıza-i ilahi. Peki evimizde ekran başında bu duruma yakalansak, kumanda nerede ya? Şu şeyi bir sefer kapatsam da değil mi? Yani yüzüm ak olsa ya. İşte içinde bulunduğumuz hal nedir? Bir nimettir. Bu nimetin şükrü devamdır. Allah bu hizmet-i imaniyede bizi daim eylesin.
Amin.
İstifadeye nail eylesin.
Amin.
İstifade etmek de, istifazeye de, feyiz almaya da muvaffak eylesin.
Amin.
Onun için ayet, eğer nimetlere şükreder iseniz Allah o nimetleri artırır. Mefhum muhalifiyle, eğer şükretmez iseniz Allah o nimetleri elinizden alır. Bir başka ayet-i kerimede Belillâhe fe'bud ve kün mineşşâkirîn. Sadece Allah'a kul ol. Sadece Allah'a kulluk et. Belillâhe fe'bud ve kün ol mineşşâkirîn, şükredenlerden. Yani biz kulluğumuzu Rabbimize arz etmemiz gerekiyor. Mesela yine nimet cihetiyle misalimizi nazarlara sunmaya çalışalım. İstifade ettiğimiz nimetin mukabilinde şükrediyoruz. Şükrün diğer bir manası teşekkür. Rabbimize şükür. Peki bu şükür Allah'a mı olacak, sebeplere mi olacak? Bazen gaflet içerisinde oluyoruz, şükrümüzü sebeplere yapıyoruz. Halbuki bize nimeti veren Mevla'dır. Sebepler dünyasında yaşıyoruz. Mevla sebepler eliyle gönderiyor. Yani balı arının eliyle ikram ediyor. Yumurtayı tavuğun eliyle ikram ediyor. Sebzeyi, meyveyi bitkinin, ağacın eliyle ikram ediyor. İpeyi böceğin eliyle ikram ediyor. Ama o ikram eden mükrimi, mün'imi hakikiyi bilmemiz lazım. Fakat biz çoğu zaman sebeplerde boğulup kalıyoruz. Yani minnettarlığımızı sebeplere yapıyoruz. Misal, karşınıza bir dilenci çıktı. Şu fakire bir sadaka dedi. Değil mi? Siz de cebinizden cüzdanınızı çıkardınız. 50'lik bir banknot. 50 lira da dilenciye vermek her adamın karı değildir değil mi yani? Adam şimdi 50 lirayı görünce hemen eli öptü. Niye? Bu 50 lira bu elden bana geldi. Halbuki ne demesi lazım? Bu eli harekete geçiren kalpte bir merhamet var. Kalpteki merhamet olmasaydı el cüzdana gider miydi? Uzatır mıydı? Değil mi? Kalpte merhamet. O merhamet de ona, o kalbe o merhameti koyan birisi var. O halde benim halimi bilen ve beni ona acındırıp merhametini tahrik eden bir mün'im-i hakiki var. Asıl minnettarlık ona. Asıl teşekkür ona. Asıl şükür ona. Fakat biz sebep-sonuç bağlantısı yapıyoruz. Şu sebeplere riayet edersem sonucu budur. Ve işte bak, çalıştım, elde ettim, hesap ettim, ulaştım diye nefsimize veriyoruz. Halbuki ikram eden, ihsan eden, nimeti veren Allah'tır. Biz de mün'im-i hakikiyi, O inam eden, ikram eden, ihsan eden, lütfeden Rabbimizi bilip ikramların ondan geldiğine itikat edip kulluğumuzu, teşekkürümüzü Rabbimize yapmamız gerekiyor. Onun haricine değil. İşte bu gibi ayetler gösteriyor ki Halik-i Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Yani her bir varlığın bir vazifesi var. Biraz sonra gelecek. Yani kainatın teşkilatı şükrü intac ediyor. Yani nasıl? Her bir varlığın fıtri bir vazifesi var. O vazifeyi ifa etmek onun lezzeti ve şükrü oluyor. İnsanın da fıtri bir vazifesi var. O da nedir? Kulluk. Çünkü şükrün envaı var, nevileri var. Şükrün bütün nevilerini içerisine alan mana namazda toplanmış. Onun için en büyük şükürlerden birisi nedir? Namazdır. Furkan-ı Hakim de gayet ehemmiyetle şükre davet eder ve şükür etmemekliği nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösterip فَبِاَيِّ اَلٰهِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانْ fermanıyla Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor. Yani eğer verilen nimetlere şükür edilmiyor ise kişi onları hafife alıyor veya görmemezlikten geliyor. Dolayısıyla bu nedir? Bir inkardır veya nankörlüktür. Zaten insanın hali ortada. Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. İnnel insane lekenud ve innehu ala zalike leşehid. İnsanoğlu çok nankör. Nankörlüğüne kendisi de şahit. Yani düşünün ki üstadımız çöl ortasındaki bir kişinin halini nazara misal olarak veriyor. Ama bizde çöl yok da önümüzde kış. Biz de kış mevsiminden misali tatbik edelim. Yani dağ başında fırtına içerisinde kışın kar ortasında kaldınız. Yollarda kapalı. İmdadınıza hiç kimsenin ulaşma ihtimali kalmadı. Artık helaket tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Rabbim muhafaza eylesin. Birden baktınız ki bir helikopter geldi, sizi oradan aldı, dağın öbür tarafına, efendim ılıman bir bağın içerisine götürdü. Bir eve yerleştiniz, değil mi? Şimdi insan soğuğun şiddetinden kurtuldu mu, şöyle bir kendine geliyor. İlk işine, herhalde karnımız acıktı, bir yemeğe ihtiyaç var, değil mi? Yemeğini yedi, canım eğlenmek istiyor. İnsan boş durmuyor ki. Şimdi böyle bir yerde düşünün ki bir hafta fevkalade ağırlandı, misafir kaldı. Kışın olumsuz şartları bitti, yoluna devam edecek. Yahu bana bu ikramı yapan kim? Beni misafir eden kim? Beni burada ağırlayan, nimetleri ikram eden kim? Düşünmeden, üstelik de Allah'a ısmarladık demeden çekip gitse nankörlük etmiş olur mu olmaz mı? El cevap olur değil mi? Ya. Peki ne farkı var ki şu dünya çölünde değil mi? Mevla'nın verdiği nimetlerle nimetlenmişiz. Onlardan istifade ediyoruz. Fakat verenin kim olduğunu düşünmeden o nimetleri ikram eden ölü eli şükür ile öpmeden Allah'a ısmarladık demeyip çekip giden kişi nankör olur mu olmaz mı? Ya. Onun için Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. فَبِاَيِّ اَلَاءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانَ Rabbinizin verdiği nimetlerin hangisini yalanlayabilirsiniz? Değil mi? İçinde bulunduğumuz nimetler o kadar fazla ki biraz önce iki kutbun arasındaki rakamlara sığışmayan bir özellik dedik. Ama tefekkür afaki olunca zihin dağılabiliyor. Enfüse dönelim. Kendimizden misal verelim. Şimdi hastanelere gidiyoruz. Bir insanın hastalığı diğeriyle aynı mı? Bin bir çeşit hastalık var. Değil mi? Bu ne demek? Bin bir çeşit nimetin içerisindeyiz. Hani 25. lemada üstadımız diyor, o hastalık senin elinde, başında, belinde olmasaydı sen o azaların kıymetini bilebilecek miydin? Bilemeyecektik. Yani misal bir insanın dişi ağrısa gece uykusu kaçıyor. Gözüne uyku girmiyor. Hani diş ağrısı kabir azabına eşit sayılmış böyle. İnsanın beyni zonkluyor böyle. Aman Allah'ım. O uykusuzluğun verdiği halsizlik, dişin verdiği ızdırapla insan bir anda uykuya dalsa, ondan sonra uyansa ki dişinin ağrısı gitmiş, nasıl seviniyor? Aman Allah'ım, dünya ona verilmiş gibi. Ya. Her bir hastalık da böyle. İnsan o hastalıktan kurtulup şifa nimetine ulaştı mı, öyle bir seviniyor ki. Bu sevincin arkasından ne gelecek? Şükür gelecek. Onun için içinde bulunduğumuz nimetler sayısız. Allah'ın verdiği nimetlerin hangisini inkar edebiliriz diye ayet bizi uyarıyor. Ve şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor. Evet, Kur'an-ı Hakim nasıl ki şükrü netice-i hılkat gösteriyor, öyle de Kur'an-ı Kebir olan şu kainat dahi gösteriyor ki netice-i hılkat-ı alemin en mühimmi şükürdür. Yani yaratılışın en mühim hedefi şükürdür. Çünkü kainata dikkat edilse görünüyor ki kainatın teşkilatı şükrü intaç edecek bir surette her bir şey bir derece şükre bakıyor. Ona müteveccih oluyor. Güya şu şecere-i hılkatin en mühim meyvesi şükürdür. Şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür. Yani bütün mahlukat lisan haliyle şükrediyor. Gayesi o. Şükrü netice veriyor. Veyahut da ona vesile oluyor. Ona müteveccih gidiyor. Onun için insana bakıyoruz. Yani üstadımız kainatı ağaca benzetiyor. Hılkat şeceresi diyor. Şimdi bir ağacın faaliyetine bakıyoruz. Bir ağacın faaliyeti, bütün gayreti ne için? Meyvesi için. Öyle değil mi? Köklerinin o çamuru emmesi, gövdede onu efendim değiştirmesi, yapraklardaki fotosentezi meyveye lezzet olarak oturmasına kadar bir ağacın bütün gayreti meyvesi için. Ağaç meyvesiz olsa ne olur? Sobaya odun olur. Öyle değil mi yani? İşte kainatı da bir ağaca benzetiyor. Bu ağacın anasır kökleri, efendim nebatat yaprakları, hayvanat çiçekleri, insanda meyvesi. Madem ki ağacın bütün faaliyeti meyvesi içindir, kainat ağacının da bütün gayreti, faaliyeti meyvesi için. Nasıl? Bakıyoruz. Arı çiçek çiçek dolaşıyor, balı insan yiyor. Efendim koyun ot otluyor, eti insan yiyor. İnek saman yiyor, sütü insan içiyor. Yani tavuk yumurta yapıyor, yumurta insan yiyor. Ağaçlar, sebzeler çamuru emiyorlar, en gıdalı sebzeyi, meyveyi insan yiyor. Fesubhanallah. İnsan kainatı sömüren bir varlık mıdır? Bu üstünlüğü mücadele ile mi elde etti? Akıl ile mi elde etti? Sözleşme, anlaşma ile mi elde etti? Değil. Ne oldu? İnsana musahhar edildi. Onun için Kur'an-ı Kerim nazara veriyor. Vesahhare lekum, vesahhare lekum diye ayetlerle Mevla şemsi ve kameri, yeryüzü ve içindekileri, her şeyi insana musahhar etmiş. hakikaten kainatta ne var ise netice itibarıyla insana hizmet ediyor. Bazen kainat ifadesi dünya içinde kullanılıyor. Yani biraz özelliğinden dolayı herhalde yani ulema bu şekilde kullanmış ama hikmetini bilemiyoruz. Şimdi Mevla dünyayı yaratmış. Melekler dünyanın yaratılışını seyrediyorlar. Acaba bu dünya ne işe yarayacak? Mevla bitkileri yaratmış. Anlaşıldı. Güneş bitkiler için doğuyor. Yağmur onlar için yağıyor. Efendim vesaire. Bakmışlar ki bu bitkilerin bir özelliği yok. Ya bunun bir başka gayesi olması lazım. Acaba ne olacak? Mevla hayvanatı yaratmış. Hayvanlar bitkileri yiyor. Anlaşıldı. Tamam. Demek ki gaye bu hayvanlar bitkileri yiyecekler. Efendim işte güneşin doğması bitkiler için, bitkilerin yetişmesi hayvanlar için vesaire. Bakmışlar ki bu da maksat olmaması lazım. Bu hayvanların da yapacağı bir şeysi yok. Mevla insanları yaratmış. İnsanlar efendim hem bitkilerden hem de hayvanlar değil mi insanların sofrasına geliyor, rızık olarak yiyor, ondan istifade ediyorlar. Anlaşıldı. Demek ki bu kainat bunlar için yaratıldı. Ama acaba bu insandan beklenilen ne? İnsan da tesbih, tahmid, tekbir ve tehlil vazifesini yapınca anlaşıldı. Beklenilen netice bu. Hakikaten biraz önceki ifadeyi tekrar hatırlayaraktan özetleyelim. Ağacın bütün faaliyeti meyvesi için. O halde kainattaki bütün faaliyetler insan için. Peki insanın vazifesi? İnsanın vazifesi de şükür. Şükür olmazsa bütün insana hizmet eden varlıklar insandan hakkını isteyecek. Onu da ödemek mümkün değil. Ya. Onun için kainata bakıldığında kainatın envaı, nevileri şükrü netice veriyor. Şükrü istiyor. Evet, çünkü kainata dikkat edilse görülüyor ki kainatın teşkilatı şükrü intat edecek bir surette her bir şey bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor. Güya şu şecere-i hılkatin en mühim meyvesi şükürdür. Ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür. Yani arzdan arşa şükür çıkacak, arştan arza rahmet inecek. Buradan şükür gidecek ki oradan rahmet gelsin. Onun için şükrümüzü ziyadeleştirmemiz gerekiyor. Çünkü hılkat-ı alemde görüyoruz ki mevcudat-ı alem bir daire tarzında teşkil edilip içinde noktayı merkeziye olarak hayat halkedilmiş. Bütün mevcudat hayata bakar, hayata hizmet eder, hayatın levazımatını yetiştirir. Demek kainata halkeden zat ondan o hayatı intihab ediyor. Allah kainatı yaratmış, o kainat hayata hizmet ediyor. Şimdi biraz önce istifade ettiğimiz nimetleri sayıyoruz, değil mi? Öyle bir yerden geçiyordum, baktım tırlardan yumurta boşalıyor. Şöyle dükkanın içerisine gözüm aldı, dağ gibi yumurta yığılmış. Allah Allah. Şimdi yumurtayı insanlar yemese ne kıymeti var ki yumurtanın? Hadi bakayım yumurtayı kime yedireceksiniz? Sütü insanlar içmese ne kıymeti var ki? Kime içireceksiniz? Bakın diğer mahlukatın bu manaya ihtiyacı yok. Balı, yağı vesaire düşünün yani meyveyi, sebzeyi. Bak hepsi hulasa olarak insana ikram ediliyor. Hem de en üst seviyede. Hani derler ya misafirin kıymeti sofrasından belli olur. Yani diğer varlıkların sofrasına bakın, insanın sofrasına bakın. Değil mi? Mevla bütün yeryüzünü bir nimet sofrası yapmış, onu insana ikram ediyor. Bu ikramın karşılığında insandan istenilen nedir? Şükürdür. Sonra görüyoruz ki zihayat alemlerini bir daire suretinde icat edip insanı noktayı merkeziyede bırakıyor. Adeta zihayatlardan maksut olan gayeler onda temerküz ediyor. Bütün hayatı onun etrafına toplayıp ona hizmetkar ve musahhar ediyor. Onu da onlara hakim ediyor. Demek Halık-ı Zülcelal zihayatlar içinde insanı intihap ediyor, alem de onu irade ve ihtiyar ediyor. Yani her şey insanın emrine musahhar olunduğunu, insana nimet olarak sunulduğunu aşikare görüyoruz. Evet. Sonra görüyoruz ki alem-i insaniyet de belki hayvan alemi de daire hükmüne teşkil ediyor ve noktayı merkeziyede rızık vaz edilmiş. Bütün nevi insanı ve hatta hayvanatı rızka adeta taşuk ettirip onları umumen rızka hadim ve musahhar etmiş. Onlara hükmeden rızıktır. Tabii yani hayatın faaliyeti rızıkla görülüyor. Şimdi öyle bakın bir akvaryumun karşısına geçin seyredin. Akvaryumun içerisindeki balıkların rızka ihtiyacı olmasa hareket ederler mi? Hatta baktım böyle bir akvaryum seyrediyordum. Bir tanesi tabanda yatıyor. Dedim bu niye dolaşmıyor? O bir sefer yedi mi bir daha ihtiyacı olmuyor. Yani gelip yatıyor. Ama diğerleri öyle bir hareket içerisinde ki. Yani mesela ifade ediliyor belgesellerde bir zürafa günde 16-17 saat otlamak mecburiyetinde. Yoksa karnı doymuyor. Enteresan bir şey. Böyle talebeliğimiz döneminde rahmetli babam bizi ziyarete geldi. Bir arkadaşımız var, o gece bölümünde okuyordu. Gündüz dershanede, gece okulda. Bizim hepimiz gündüz gidiyorduk. Çekirdek almış gelmiş. Demiş, amca çekirdek çitler misin? O da köyde yetişmiş bir insan, yani çekirdek çitlememiş hiç, o kültür de yok. Ne yapalım demiş, ikimizden başka kimse yok, hem muhabbet ederiz hem de çitleriz. Tabi zorla çitliyor, açıyor, içerisindekini alıyor, böyle bir 10-15 dakika sonra ellerini açmış. Ya Rab, hamdü senalar olsun, nihayetsiz şükürler olsun, Ya Rab, senin verdiğin nimetler. Böyle aşırı bir tarzda şükredince, arkadaş demiş ki, amca demiş, bu küçücük nimete bu kadar şükür fazla değil mi? Demiş ben buna şükretmiyorum ki. Peki neye şükrediyorsun? Allah rızkımızı buna bağlayaydı halimiz ne olacaktı? Ya. Eğer yemek yemekten maksat sadece beslenmek olsaydı biz de diğer mahlukat gibi bir çeşit yemek yerdik. Onunla beslenirdik. Nitekim bir grup hayvan ot yiyor, öbürü saman yiyor, öbürü falan şey yiyor vesaire. Demek ki nimetlerin farklı olmasının ardında farklı bir maksat var. Bakalım ne var? Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki hadsiz nimetleri camidir. Hatta rızkın çok envaından yalnız bir nevinin tatlarını tanımak için lisanda Kuvve-i Zayka namında bir cihaz ile matumat adedince manevi ince ince mizancıklar konulmuş. Demek kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi hakikat rızıktadır. Allah Allah. Yani biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi yani eğer maksat sadece beslenmek olsaydı biz de bir cins gıda yerdik, onunla beslenirdik. Nitekim Mevla diğer canlıları öyle besliyor. Fakat maksat farklı. Farklı nimetler sunulmuş. Her bir nimetin lezzetini diğerinden ayırt edebilecek bir ölçü dile yerleştirilmiş. İnsan dili. O zaten kaç santimetre kare değil mi? Fakat ilmin tespitine göre insan dili 10 bin çeşit nimetin lezzetini birini diğerinden ayırt edebiliyormuş. 10 bin tane nokta koyacak olsanız sığmaz. Yani ilim rakamı veriyor ama biz şu manayı anlıyoruz. Demek ki ne kadar çeşit nimet var ise onu tadabilecek, tartabilecek ve tanıyabilecek özelliği Allah dile yerleştirmiş. Rızkın o halde bu kadar çok çeşit olmasının altında yatan hikmet ne? Lezzetlerin sayısınca şükür. Ya lezzetlerin sayısınca şükür. Aman Allah'ım. Niye? Mevla sevmiş, ikram ediyor, ihsan ediyor. İkram sevilene yapılır. Öyle değil mi? Bakın Mevla da kullarını sevmiş. O mahluklar içerisinde insanı eşrefi mahlukat olarak şereflendirmiş. Ve onun önüne de min haysu la yahtasib tarzda bir sofrayı sermiş. Hiçbir mahluka öyle bir sofra serilmemiş. İstenilen şey de nedir? Şükürdür. Rabbim o şuurda bizleri eylesin.
Amin.
Bu manada şükretme güzelliğini bizlere nasip eylesin. Evet, demek ki o dildeki tat alma duygusu, hissi değil mi? Nedir? Şükrün davetçileridir. Şimdi orada da ayrı bir özellik var. Şimdi bu kısımda da onu izah edecek. Ama böyle zihnimiz bir hazır duruma gelsin. Böyle bir hocamızla beraber gidiyorduk. O zamanlarda şimdi nasıl mevsim o değil rahat söylerim. Kimse sizden kiraz istemez. Kiraz mevsimi. Kirazlara baktı diyor. Domates gibi. Öyle. Hemen biz zaten yavaş gidiyorduk. Hemen arabayı kenara çektik. Biraz kiraz aldık. Caminin şadırvanını yıkadık. Hocam buyurun dedim. Aldı böyle eline. Bak arkadaş dedi. Kalp şeklinde. Kalp neyin sembolü? Sevginin sembolü. Ey kullarım sizi seviyorum. Değil mi? Rengi gözümüze hitap ediyor. Yaklaştırıyoruz, kokusu burnumuza hitap ediyor. Ağzımıza alıyoruz, sertliği dişimize göre. Şöyle damağımı eziyoruz, tatlı bir su ağzımıza yayılıyor. Tadı damağımıza göre. Yutuyoruz, bir serinlik midemize gidiyor. Onun ayrı bir özelliği var. İçindeki gıda vücudun ihtiyacına göre. Sübhanallah. Nimetlerin farklılığı her kademede ayrı bir şükür. Şimdi şöyle bozulmuş bir yiyeceği görseniz, gördüğünüz anda size bir tiksinti geliyor mu, gelmiyor mu? Geliyor. Ama Mevla diğerine öyle renk, öyle lezzet, öyle koku vermiş ki onlar ne yapıyor? Davet ediyor. Al beni, ye beni. Yeter ki şükret diye bizleri davet ediyor. Evet. Şimdi görüyoruz ki her şeyin nasıl ki rızkın etrafında toplanmış, ona bakıyor öyle de. Rızık dahi bütün envaıyla manen ve maddeten, halen ve kalen şükür ile kaimdir. Şükür ile oluyor, şükrü yetiştiriyor. Şükrü gösteriyor. Çünkü rızka iştiha ve iştiyak bir nevi şükrü fıtridir. Ve telezzüz ve zevk dahi gayri şuuri bir şükürdür ki bütün hayvanatta bu şükür vardır. Yalnız insan dalalet ile, küfür ile o fıtri şükrün mahiyetini değiştiriyor. Şükürden şirke gidiyor. Örfi şükür. Mesela açlık bir elemdir. Açlığını yemekle yatıştıran bir insan fıtri olarak oh diyor. Rahatlıyor, değil mi? Anlatılır. Hacı Efendi tavafını bitirmiş Mekke'nin o sıcağında. Bir de efendim terlemiş. Zemzemi eline alınca tepesine dikmiş. Oh demiş. Yanındaki Arap demiş ki La oh kul elhamdülillah. Ne oh deyip duruyorsun be adam elhamdülillah desene. Şimdi oh demek fıtri bir şükür. Ama sevabı yok. Şuuri bir şekilde, şuurlu bir şekilde elhamdülillah derse işte sevap o zaman. Onun için yani bu manadaki elemlerden kurtulmamız, rahatlığa ermemiz bir şükürdür. Fakat onun sevaplı olabilmesi için şuurun taalluk etmesi gerekiyor. Onun için insan verilen nimetlerin mukabilinde şuurlu bir şekilde elhamdülillah diyecek. Şükür, şükür, şükür dedik buraya kadar geldik. Peki şimdi şükrün ölçüsü ne? Ya da şükürsüzlüğün göstergesi ne? Şimdi göstergeler önemli. Bakın bugün elektronik çağda yaşıyoruz değil mi? Her şeyin bir göstergesi var. Mesela bir insan dese ki ben Allah'tan korkuyorum. O kişinin Allah'tan korktuğunun göstergesi nedir? Yani haramlardan, nehyedilenlerden uzak durmasıdır, değil mi? Yani yasaklardan, menhiyattan uzak durması o kişinin Allah'tan korktuğunun göstergesidir. Böyle süt satan bir kadın kızına tembih ediyormuş. Kızım birazcık da süt ilave, su ilave et. E demiş anne duymadın mı Halife Ömer yasakladı. Ömer nereden görecek demiş. Gecenin sabahın bu vaktinde. Hazreti Ömer Efendimiz de halkın durumu ne diye sokaklarda geziyor. Bunu da işitiyor. Diyor ki anne Ömer görmez ama Allah görüyor. Ben ondan korkarım. Bak Allah'tan korkmanın göstergesi. Yasaklardan uzak durmak. Peki bir insan dese ki ben Allah'ı çok seviyorum. Allah'ı sevmenin göstergesi ne? Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Şayet Allah'ı seviyorsanız peygambere tabi olun. Demek ki Allah'ı sevmenin göstergesi peygamberin sünnetine tabi olmaktan geçiyor. Bir kimse dese ki ben Allah'a iman ediyorum. Onun göstergesi ne? İbadetlerdeki hassasiyet ve titizlik. İbadetlerine hassasiyet gösteriyor ise o imanının kemalini sergilemiş oluyor. Rabbim o güzellikleri nasip eylesin. Peki tamam ben de bu kadar nimete ulaştım ama ben de şükrediyorum. Bakalım gösterge ne? Eleğe vurulduğunda halimiz ne olacak? Kalbur üstü mü kalacağız? Yoksa elenecek miyiz? Şükrün mikyası kanaattır, iktisattır, rızadır, memnuniyettir. Şimdi herkes kendini eleğe vursun. Değil mi? Kanaat var mı? İktisat var mı? Rıza var mı? Memnuniyet var mı? O halde şükreden bir kulusun. Hiç korkmayın. Leyin şekertüm leezidenneküm. Mevla nimetlerini ziyadeleştirir. Neydi diğer ayeti kerime? Ve senezzi şakirin. Allah şükredenleri mükafatlandıracak. Vaadi ilahiye itimat edip devam edip gidebilirsiniz. Allah mübarek eylesin. Nedir? Kanaat. Sonra iktisat. Sonra rıza. Ya Allah'ın verdiğine razı olmak. Ve o nimetleri Allah'ı memnun edecek şekilde kullanmak. İşte şükrün göstergesi. Peki şükürsüzlüğün mikyası ne? Ya ne yaparsak da şükretmemiş oluruz. Şükürsüzlüğün mizanı hırstır, israftır, hürmetsizliktir, haram helal demeyip rastgeleni yemektir. Hırs var mı? Var. İsraf çok. Değil mi? Efendim hürmetsizlik Yani nimete olan hürmet çok azalmış. Hürmetsizlik ziyadeleşmiş. Haram helal efendim ayrımı, hassasiyeti kaybolmuş. Aha, şükürsüzlüğün ölçüleri. Rabbim bu duruma düşmekten de bizleri muhafaza eylesin.
Amin.
Rabbim şükreden şakir kullarından eylesin. Nimetin şükrünü ifa edip kendi hakkında, kendimiz hakkında nimeti ziyade olanlara bizleri ilhak eylesin.
Amin.
Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.